Ayrım 5. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 47. Barış biraz sakinleşince sınıfa götürdüm. İrfan ve Gülnisa alkışlayıp Barış'a tezahüratta bulundular. İrfan yine adama benzediğini söyledi. Sonra filme geri döndüler. Gonca Hanım gelip müdürün beni telefona istediğini söyledi. Koridordaki telefonu kaldırınca müdür bey bir şey mi olduğunu sordu. Anlaşılan fısıltı gazetesi hemen aşağı yetiştirmişti. Durumu izah ettim. Tamam kızım, iyi etmişsin, kolay gelsin deyip konuşmayı bitirdi. Gonca Hanım'a rica ettim. Yakındaki bir pastaneden bir şeyler aldırdım. Bunları emeği geçen tıraş ekibine vermesini söyledim. Parayı alınca boynuma sarıldı ve "Çok sevaba giriyorsun," dedi. Sonra da "Sen bakma diğerlerine, işine bak," dedi. Diğerlerinin arkamdan iyi bir kulis yaptıklarını artık hissediyordum zaten. Bakalım nereye kadar gidecekti. Sınıfa dönüp kalan çalışmaları yaptırmaya çalıştım. Üçü de filmin etkisinde kalmış, projeksiyona bayılmışlardı. Barış bile tıraş sonrası gözünü duvara dikmiş, ciddi ciddi seyretmişti. Hepsi "Film çok güzeldi," deyip durdular. Kafa salladım. "Evet," dedim, "çok güzeldi, çok. Ne filmdi ama." Günün filmini biz çevirmiştik. Akşam Barış'ı almaya gelen annesi gözlerine inanamadı. Teşekkür üzerine teşekkür etti. Bunun onların görevi olduğunu, mahcup olduğunu söyledi, çocuğa sarıldı. Gerçekten de Barış çok hoş olmuştu. Güzel yüzü ortaya çıkmıştı. Bir de annesini duvarın kenarına götürünce Gülnisa seyrettikleri filmi anlattı. Artık çocuk iyice tepki veriyor, o gün hoşuna giden şeyleri bile anlatmaya çalışıyordu. Bu da tüm yorgunluğumu aldı, götürdü. Annesi ve babası bu küçük ama çok büyük tepkiler karşısında ağlayıp çocuğa sarılıyorlardı. Akşam bitmiş bir halde eve giderken bu işin bana daha neler yaptıracağını düşünüyordum. Sonunda berberlikte yapmıştım. Birkaç gün sonra bir sabah erkek hizmetlilerden biri kahvaltı sonrası çocukları sınıfa götürürken gelip Gülnisa'yı sevip yanağını falan sıkmaya başladı. Sinirlendim. Tamam anlamında başımı sallayıp sertçe kızı önünden çekince "Ne o hocam, seviyorduk," diye çıkıştı. "Çocuklar bundan fazla hoşlanmıyor. Uzaktan sev," dedim. "İyilik de yaramıyor. Baksana," dedim. "Çok öpesin varsa git kendi kızını öp." Neden rahatsız olduğumu bal gibi anlamıştı ama pişkinliğe vuruyordu. "Benim çocuklara dokunmayın," dedim kinayeli bir tavırla. "Zaten sen de sınıfında pek özelsiniz." Gonca Hanım'a da rica etmiştim. O da hafta içi gece yurtta kalıyordu. Benimkilere göz kulak olmasını tembihlemiştim. Haftada bir iki gün projedeki uzman ve hocalar ziyaretime geliyor, programı uygulamamı teftiş ediyorlardı. Adil Bey'le olan ara bozukluğum devam ediyordu. Onun yerine başkalarının gelmesi işime geliyordu. Son zamanlarda genelde yaptıklarımı, özellikle de ekstradan yaptığım çalışmaları çok beğenip gittiler. Bir gün yemek sonrası daha ders saati başlamadan kapı vuruldu ve Adil Hoca ile yanında birkaç kişi geldi. İkisi yabancı, İngiltere'den bu işin sponsoru olan kişilerdi. Habersiz yapılan bu ziyarette ne görmeyi düşünüyorlardı bilmiyorum ama karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdılar. Onur ile İrfan ve Gülnisa delikli satranç tahtasının önünde güle oynaya oynuyorlar. Ben de elimde gitar, Barış'ın eline verdiğim diğer taşlarla siyah beyaz şarkısı söylüyordum. Adil Hoca da diğerleri de memnun bir tavırla gülerek çocuklarla selamlaştılar, hal hatır sordular. Beni de iyiden iyiye testten geçirir gibi sorular sordular. Dosyalara bakıp programı uygulayışımı incelediler. O an gördükleri çalışmalar müfredatta yoktu. Pek memnun bir tavırla tebrik edip delikli satrancı ve Onur'un masasında duran kabartma tabletiyle ilgili bayağı soru sordular. Adil Hoca hepsinden şaşkındı. Adam benden pek ümitli değildi. Bu manzara herhalde en çok onu rahatlatmıştı. Aslında haklıydı. İlk intibada ben de dökülmüştüm. Annemin hep dediği gibi ilk intibanın ikincisi olmaz. Doğruydu işte. Neyse ki çabuk toparlayıp işin gereğini yapmaya başlamıştım. Düşünülenden daha fazla sınıfta kaldılar. Onur'un tabletini kullanıp kendilerine bir şeyler yazmalarını istediler. O da öğrettiğim harfleri, hatta dede, baba gibi kısa kelimeleri yazınca bana dönüp Braille bilip bilmediğimi sordular. Ben de Görme Engelliler Derneği'ni bize yardımlarını anlatıp bu kadar öğrendiğimi, harfleri çalışmamız bitince bir arkadaşın gelip çalıştıracağını söyledim. İrfan ve Onur'un satranç oynamalarını seyrettiler. Özel delikli satranç takımı yalnızca Onur'un değil, İrfan'ın da kullanılmasını kolaylaştırıyordu. Elleri titrediği için normal tahtada taşların yerini tam tutturamayan çocuk bunda rahat oynayabiliyordu. Sorulara son verip bana iltifatlar etmeye, teşekkür etmeye, hatta bazı konularda fikrimi sormaya başladılar. Ben de mutlu olmuştum. Hiç değilse işin esas adamları ne yapmak istediğimi anlamışlardı. Çünkü yurttaki insanların bana olan tavrı son günlerde bayağı artmıştı. Ayrılırken son derece mutluydular. Adil Hoca'nın ağzı kulaklarında beni selamlayıp birazdan geleceğini söyleyerek gitti. Ben çocuklarla dil çalışmasına döndüm. Akşam da yine yemeklerini yedirip çıktım ama beni hiç bırakmak istemiyorlardı. Zaten onların doyumaları gerektiğini söyleyip sarıldım. Dışarıda da öyle yağmur yağıyordu ki eve nasıl gideceğimi düşünürken kapıda bizim arabayı görünce çocuklar gibi sevindim. Canım babam beni almaya gelmişti. Konuşa konuşa eve gittik. Yemekte muhabbet ederken telefon çaldı ve Recai'nin komutanı aradı. Heyecanlanmıştık. Durumunu soruyor, bizlere selam söylüyordu. Recai biraz da konuşup saygılarla telefonu kapattı, yüzüne baktık. Önemli bir şey yok, zaten az bir günün kaldı oğlum. Raporun bitince seni kendi şehrinde geri hizmette tamamlatacağız dedi. Boynuna sarıldık. Ona bir şey demiyorduk ama merak içindeydik. Kalan günlerini nasıl tamamlayacağı konusunda. Birazdan bir telefon daha çaldı. Babam cevaplayıp beni çağırdı. Arayan Adil Bey'di, şaşırmıştım. Kibar bir dille bugün için teşekkür etti. Çok başarılıymışım. Uzmanlar beni çok beğenmiş. Ben de görevim olduğunu söyledim, rica ettim. Tam telefonu kapatacağı zaman dönüp biraz da yurttaki davranışlarıma dikkat etmemi söyledi. Nasıl yani Adil Bey? Ne yapıyormuşum ki ben? Ercan Hanım, orayı bize onlar proje için tahsis ettiler. Kadrosuyla iyi geçinmeniz lazım. Hocam ne yapıyormuşum? Lütfen size aktarılanları söyler misiniz? Hoca Hanım, bakıcılar sizden şikayetçi, ters davranıyormuşsunuz. Trabzanlardan kayarak iniyormuşsunuz. Yani biraz aykırı davranıyormuşsunuz. Anlatabildim mi? Tamam dedim. Müdür Bey de aynı fikirde mi? Onun bir şikayeti yok sanırım. Onunla yarın konuşacağım. Bunları sizi kırmak için söylemedim. Dediğim gibi projede beklenin üzerinde bir performansınız var ama... Tamam hocam. Yarın ben de ağzıma koca bir sakız alır, çocuklarla dalga geçirim. O zaman yurttakilerle de arayı düzeltirim. Bir şey söylemesine fırsat vermeden iyi akşamlar dileyerek telefonu kapattım. Evdeki herkes suratıma bakıyordu. Babam, ne o kızım? Telefonun başında pek yüzün gülüyordu. Sonradan da Ayze'yi yiyeceksin sandık. Sinirden dizlerimi döve döve anlattım. Recai gülerek gerçekten Trabzanlardan kayıp kaymadığımı sordu. İyice sinirlenip odama gittim. Ben size sorarım dedim. Ben size sorarım. Gece geç vakit kalkıp çalışmayı düşünürken içeriden annemin sessiz kıkırtılarını duydum. Yüzümü yıkayıp salona geçince Recai ile annemin gülüştüklerini gördüm. Abim anlaşılan yine uyuyamamıştı. Annem de onu oyalamak için oturuyordu. Recai'm her zamanki gibi beni kızdırmak için gülerek, ''Hoca hanım ne yapıyorsunuz? Trabzanlardan mı kayıyorsunuz?'' Annem de gülüyor, bir taraftan da örgü örüyordu. Recai de tek eliyle onun karışan iplerini çözüyordu. Ben de sinirlendiğimi belli etmeden bu espriye misilleme olarak, ''Siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Recaizade Mahmut Ekrem'e patik mi örüyorsunuz?'' deyince kahkahayı patlattık. Hem sinirlenmiş hem gülüyordu. Sinirlenme canım dedim. Sana krallığın en güzel kızını alacağım. Oğluna da dedemin bana verdiği yetkili bu muhterem ismi koyacağım. Anne dedi gülerek, bu kızının gerçekten espri kabiliyeti artmış. Baksana adama da telefonda neler söyledi. Ayıp ettin kızım dedi annem. Adam hoca. Hem sen hiç böyle laf yetiştirmezdin. Doğru söylüyordu. Ben kimsenin karşısında konuşamaz. Ondan sonra da oturur ağlardım ama hazmedemediğim şeyler vardı. Bir süre konuştuk. Benim onca çabamı oradaki 3-5 serserinin sözüne bakması beni deli etmişti. Recai, bu her yerde öyle Ecran. Askerde de işi tam yapıyorsun ama adam teşekkür ederim de şımarır hesabıyla dönüp abuk sabuk bir yeri bahane ediyor. İşte dedim, bizim Adil Hoca da ruhen askerlikte takılı kalmış olacak ki. neyse dedik ama benim sezdiğimden daha fazlası olduğuna inanıyordum. Birileri bu adama beni karalıyor, sonucunda da başka beklentiler içine giriyor gibiydi. Bakalım zaman ne gösterecekti, görecektik. Biraz gülüştük. Ben yine çalışmaya döndüm. Kavram çalışmalarını projeksiyonla anlatmaya karar vermiştim. Recai de resmi çok güzel olduğu için resimlere bana çiziverdi. Canım tek eliyle ne de güzel çizmişti. O da bu çocukların eğitiminde bana yardımcı olmaya başlamıştı. Sabah sınıfa giderken bizim tıraş ekibinden tanıdığım hizmetliye selam verdim. Ne yapıyor senin deliler dedi. Onlar deli değil Oktay Bey, lütfen engelli. Hala sırıtarak mahşerin dört atlısı mübarekler. O saçını kestiğimiz neydi öyle, Allah yardımcı olsun. Şimdi ben bu adama amin mi desem, kızsam mı, gülsem mi? Dört atlı bunlardan iyi diye iç geçirdim. Sınıfın önünde bana fazla kinayeli bakan bir iki bakıcıyla öğretmeni görünce inatla sınıfa girmek yerine önümüzdeki merdivenlerin trabzanlarından bir tur kayıp sonra tekrar çıktım ve sırıtarak günaydın dedim. Kapıyı kapatıp kendi kendime azgıcık değilsin Ecren dedim sırıtarak. O gün de amaçladığım konuların bir kısmını projeksiyonla işledim. Çok hoşlarına gidiyordu. Ben bunu görsel olmasına yoruyordum ama onlar için bambaşka bir anlamı vardı sanki. Bu kadar beğenmeniz hoşuma gidiyor ama siz akşamları televizyonda izliyorsunuz dediğimde üçü de yok bu başka diyordu. Onur'un bile duvarın dibine gelip yüzünü yansımaya dikmesi, seyrettikten sonra da defalarca anlattıklarımı tekrarlaması beni mest ediyordu. İrfan için de bu tabii ki harika bir şeydi çünkü yavrucak diğer etkinliklerde kasılmış ve yukarı doğru duran boynu yüzünden zorlanıyordu ama ben yansıtmayı yukarı doğru tuttuğum için çok zevk alıyordu. Gülnisa tam keyifti. Sabah sınıfa girmemle bana duvarı gösterip o gün aleti kullanıp kullanamayacağımı soruyordu. O aletin adı projeksiyon dedim. Üçü de ezberlediler. Evet adı buydu, faydalı bir aletti ama bunun onlar için ne anlama geldiğini ben de sonradan anlayacaktım. Hem de hayretler içinde. Haftaya özellik katan bir başka olay kardeşimin beni ziyarete gelmesiydi. Bana sürpriz yapıp dedemle birlikte kapıda belirmesiydi. Öyle şaşırmıştım ki. Çocuklara kuru yemiş ve meyve alıp gelmişlerdi. Gerçi dedem geç bile kalmıştı. Çocuklar da öyle keyifli zaman geçirdiler ki akşama kadar kalmaları için onları ikna ettiler. Recai istedikleri parçaları orkta çaldı. Tabii biraz yarım yamalak, kolu hala sarılıydı. İrfan dedeme bayıldı. Dedem de dördünü de o kadar çok öpüp sevdi ki sarmaş dolaş akşama ettik. Bizi tek üzen abimin askerlik durumunu söylemesiyle İrfan ve Onur'un askere gitme hayallerinin depreşmesi oldu. Biri binbaşı, biri komutan olacakmış. Dedem, "İnşallah yavrum, inşallah." dedi ama gözyaşlarını tutamadı. Aslında bununla ben de yeni yüz yüze geliyordum. Bu benim hayatımın ilk öğrencileri askere gidemeyeceklerdi. Hiç durmadan Recai'ye tüfekleri, tankları sormalarına ses çıkarmadım. Bu şekilde kendilerini iyi hissediyor olmalıydılar. Biraz sonra konuyu değiştirdik. Dedem, ben de inşaat yapıyordum. Benden ne isterseniz bakalım yavrucaklar deyince işin rengi değişti. İrfan ondan duvarları boyamasını istedi. Şaşırmıştık. Nedenini sorunca, baksana dedi, burası hastane gibi renkli olsa ya dedi. Onur da ona katılıp, hem de yoğun bakım gibi dedi. Tabii ki çocuk ablasının ölümü de yoğun bakım falan gibi kavramları öğrenmiş. Sınıfa gelirken geçtikleri koridorların ağır beyazlığını bu ruh haliyle iç karartıcı bulmuştu. Dedem hiç ikiletmeden ne renk istersiniz yavrular deyince başımıza iş aldık. Gülnisa pembe, Onur mavi, İrfan adam rengi lacivert istedi. Gülerek Barış'a dönüp göz kontağı kurarak sordum. Ben ne renk deyince duvar rengi olduğunu anlamadı ama otomatik olarak siyah beyaz diye mırıldandı. İrfan yine Barış'ın konuşmasına bu adam oluyor, aferin Barış'ım, konuş adamım diye ekledi. Dedem bana baktı. Ben de müdür beyle konuşalım çünkü burası onların yeri dedim. Yemek saati gelmişti. Dedem, ben yemek işini halledinceye kadar müdüre bir danışayım hem de tanışırım diyerek kardeşimle birlikte aşağıya indi. Çocuklarla kucaklaştılar, tekrar geleceklerine söz verdiler. Ben de işimi bitirip onları öperken doğrusu müdürün ne dediğini merak ediyordum. Çünkü arkamdan Adil Hoca'ya bile bu kadar şey söyleyen tipler hakkında o ne düşünüyordu acaba? Aşağıya indiğimde dedem ve kardeşim de onun odasından çıkıyorlardı. Ben de odaya eğilip iyi akşamlar dileyip çıktım. Arabada dedemi sorguya çektim. Müdür beni onlara çok övmüş. İftihar edilecek bir kızımız demiş. Dedem bunu gururla anlatınca iyi de dedim. Bu Adil kimin lafıyla beni sinir ediyor? Hayret bir şeydi doğrusu. Boya işini sordum. Recai, müdür bey şaşırdı ve çok memnun oldu. Projeden sonra da renkli bir sınıf olur, fena mı? Dedi. Beni de pek sevdi adaşım, aslanım falan. Dedem, kızı var mı diyerek kahkahalara boğuldu. Laf yine bizim bilindik espriye doğru gidiyordu. Recai bağırıp üfleyip bizi susturdu. Hafta sonu dedem sınıfı boyamaya karar verdi. Babamla anneme o kadar çok sınıfı anlattılar ki evin ana gündemi artık bu dört yavru olmuştu. Mahşerin dört atlısı. Kardeşim de bu benzetmeyi çok tutmuştu. Ben her ne kadar kızsam da. Cuma günü bana resmi denilebilecek yazı geldi. Cumartesi günleri 15 günde bir eğitime tabi tutulacaktım. Önce bozuldum çünkü gerçekten çok yoruluyordum ama sonradan mantıklı geldi. Ben de zorlandığım yerleri sorup öğrenirdim. Bir haftayı daha bitirmiştim. Yarın da eğitim vardı. Akşam eve geldiğimde dedemle babam boyaları aldıklarını, müdürle konuştuklarını söyleyince ertesi gün benim eğitimim olduğunu söyledim. Birbirlerine bakıp iyi ya sana sürpriz olur akşam gelir bitmişini görürsün dediler. Israrla ne renk aldıklarını söylemediler. Ertesi gün eğitim hiç ummadığım bir şekilde oldu. Ben kurslara alışık olduğum için otomatikman kalabalık bir ortama gidecekmişim gibi düşünerek gittim ama bir tek ben vardım. Şaşırdım ama bu bir projeydi ve uygulayıcısı bendim. Biraz stres oldum. Masanın bir tarafında ben, diğer tarafında 3 uzman, bir de yabancı. İlk soruları da ilginçti. Bu işi devam ettirmeyi düşünüyor musun? Allah Allah, bu nasıl bir soru ya? Tabii dedim tereddütsüz, ben bu işi bırakmam. Güzel, dediler. Biz de bu tavrı bekliyorduk ve daha bir sürü soru sordular. Şu hedefi nasıl uyguluyorsun, şunda ne yapıyorsun, daha ne yapmalısın vesaire. Eğitimin sonunda sormak istediklerimi sordular. Ben de zorlandığım şeyleri sordum, not aldım. Onlar benden razı, ben onlardan ayrıldık. Oradan ayrılınca babamı aradım. Onlar da boyayı bitirmek üzerelermiş. Gel dediler. Gel de gör bakalım beğenecek misin? Bu yorgunluğun üzerine hoplaya zıplaya yurda gittim. İçeriye gittiğimde gözlerime inanamadım. Duvarın biri pembe, üzerinde bir gül resmi, biri mavi, üzerinde bir gemi resmi, bir duvar satranç desenli siyah beyaz, biri de tabii ki adam rengi lacivert. Ağlayarak dedemin, babamın ve Recai'nin hangisi denk gelirse boyunlarına sarıldım. Pazartesi çocuklar geldiklerinde kim bilir neler hissedeceklerdi. Müdür bey de gelmiş, benimkilerle iyice muhabbet ilerletmişti. Çıkarken bir ara ona yanaşıp hakkımdaki söylenenlerden dolayı rahatsızlığımı belirttim. Bana dönüp, bak Ecran kızım, ben yıllardır kaç kişiyle çalıştığımın sayısını bilmem. Herkesin ne olduğunu bilirim, sen işine bak. Meyve veren ağacı ne yaparlar bilirsin. Baktın ki yamuk insanlar sana batıyor, bil ki iyi bir şey yapıyorsundur. Ben de burada bir baban sayılırım, kim ne derse beni karşısında bulur. Adil de kafana takma, sağlam adamdır. Unutma, o olmasa bu proje olmazdı. Ne sen böyle bir hayat okulu okurdun, ne o dört yavru bu imkanı bulurdu. Adam projenin sponsorlarından biri. Son anda terslik çıkarınca tuttu, arabasını sattı. Gerçekten mi? Vay be, İrfan'ın dediği gibi gerçekten de adammış. Adammış. İyi Adil Hoca, ben de seni affettim. Has adammışsın. Müdürün tavrı, ailemin desteği bu işteki motivasyonumu arttırıyordu. Onların benden çok bu işe özenmeleri öyle büyük bir mutluluktu ki. Aslında büyük bir nimetti. Evet, nimetti. Kaç kişinin böyle ailesi olurdu ki? Ben bunu önceden de gururlu hissederdim ama şimdi yaşıyordum. Kısa bir süredir de değiştiğimin farkındaydım. Annemle tartışmaya başlamıştım. Bu yorgunluktan falan değildi. Komşuların laflarını çok fazla takıyor. Beni göremedikleri için her havadisi ondan alıyor. Mutlaka da ikimizi sinir edecek bir yorum yapıyorlardı. En sonunda olay bu hafta sonu pazar günü patlak verdi. Efendim ben sadece o gün evde olduğum için bizim evin erkekleri de arabanın işlerinden dolayı dışarıda olacaklarından annem onları çağırmıştı. Önce bir şey demedim. Geldiler çaylar falan derken beni soru yağmuruna tuttular. Bir taraftan da baktılar ki ben işe seve seve anlatıyorum. Başladılar falancanın filancanın daha iyi örneklerini vermeye. Yok efendim Ayşe İngiltere'ye gitmiş, Nurcan o kadar iyi bir okula tayin olmuş ki aman. Her örneğin sonunda da önüme konulan konu mankenliğinin çok kariyerli mi kariyerli vesaire eş adayları anlatılıyordu. Ben dedim kendime. Acaba şu birkaç ayda çok mu değiştim yoksa bunlar mı toz tutmuşlar? Çünkü önceden de bunlar aynı şeylerden bahsederdi. Ben takmazdım. Hatta anlattıklarına özenir. Bazen onlarla beraber ağzımdan bal akardı. Üstelik hiç affetmiyorum, ben devlette görev almak için sınavları hazırlanırken bunların resmen haber zulmüne uğramıştım. Oturup saf saf ağlamıştım. Şöyle kendimi biraz ortamdan soyutlayıp anlattıklarını dinledim. Şu son aylarda gördüğüm olaylar, o çınar gibi veliler, yurttaki yavrular, benim 4 tanem. Bunlardan biraz söz edecek oldum. Hanımlar sıkılıp konuyu televizyondaki programlara çevirdiler. O kadar saçma ortak şeylerle ilgileniyorlardı ki ben de sustum. Demek ki dedim kendi kendime, biz bunun için adam olamıyoruz. Çünkü evlerine giderken hepsine dönüp yurdu ve benim öğrencileri ziyaret ederlerse, o çocukları mutlu ederlerse demeye kalmadan hepsi çok sesli koro halinde. Aman kızım, bizim tansiyonumuz var, biz onları görmeye dayanamayız. Allah sana yardım etsin. Nasıl dayanıyorsun vallahi, bitlenme, dikkat et dediler. Annem onlar gidince neden öyle soğuk durduğumu sordu. Sinirle patladım. Anne görmüyor musun Allah aşkına, bu kadınlara nasıl tahammül ediyorsun? Yalvarırım ben sana bir dernekte falan görev ayarlayayım. Şu zavallılarla görüşme ya, ay tiplere bak. Gerçekten zavallı bunlar. Gel bir yetimin başını okşa diyorsun. Bitlenirmiş, fenalaşırmış. Maşallah sabahki dedektiflik programlarındaki kocadan kaçmışları ağlamayı görev telakki ediyorlar değil mi? Annem ne diyeceğini bilemedi. Yıllardır arkadaşlarıydı hepsi. Kızım senin sinirlerin bozuk falan dedi ama. Anne lütfen beni bunlarla bir daha karşılaştırma. Ben seni velilerle tanıştırsam ömür billah zaten bunlarla program falan tartışmazsın. Neyse yıllardır bir de biz bunları dinleyip zaman harcadık. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Bunlar nerede yetişiyordu? Hiç mi dünyadan haberleri yoktu? Yok yok, bunların incelenmesi hatta belgesellerinin yapılması gerekiyordu. Dünyada millet açlıktan ölüyormuş. Bir çocuk yetim kalmış da Naciye gibilerin eline düşmüş. Tekerlekli sandalye yürüyememek, sefalet, otizm. Bunların beyni, bunların hiçbirisine açık değildi. Kapsama alanı dışında yaşıyorlardı. İşte tam tespit. Kapsama alanı dışında. Bundan sonra da bana bulaşmasınlar, aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Daha sonra da o müthiş fikirlerinizle bir daha aramayı da denemeyin. 5. ayrımın sonu, sayfa 59.